Ayrım 4. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 35. Bölüm 2. Yetersizlik türleri. Zihinsel yetersizlik. Zihinsel yetersizliğin tanımı. Zihinsel yetersizliği ifade etmek için kaynaklarda farklı terimlerin kullanıldığını görmekteyiz. Bunların arasında zeka geriliği ve gelişimsel gerilik en sık kullanımına rastlanan terimlerdir. Zihinsel yetersizlik terimini kullanan Amerika Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlikler Derneği, American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, AAIDD, eski adıyla American Association on Mental Retardation tarafından 2002 yılında kabul edilen tanım yaygın olarak kullanılmaktadır. AAIDD, zihinsel yetersizliği, zihinsel işlevde bulunma ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren uyumsal davranışların her ikisinde de anlamlı sınırlılıklar olarak karakterize edilen bir yetersizliktir. Bu yetersizlik 18 yaşından önce başlar olarak tanımlar. Aynı şekilde zihinsel yetersizlik terimini kullanan özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlıkları olan bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey olarak tanımlanmaktadır. Zihinsel yetersizliğin sınıflandırılması. 1. Zeka bölümüne göre sınıflandırma. Bu sınıflandırma, AAIDD'nin uzun yıllar kabul gören zeka bölümü temel alınarak yapılmıştır. Bu sınıflama yaklaşımının kaynağında zeka ölçümleri yer almaktadır. Başlangıçta bu ölçümlerde normal dağılım eğrisinde belirli bir standart sapmanın altına düşenler zekaca geri olarak nitelendirilmiştir. Bir süre sonra bu çocukların kendi içlerinde önemli bireysel farklılıklar gösterdikleri gözlenmiş, bunun üzerine Binet'in önerdiği zeka yaşı ölçütü kullanılarak geri olarak nitelendirilen çocuklar gruplandırılmıştır. Buna göre zeka bölümü puanlarıyla aşağıdaki sınıflama çıkarılmıştır. Şekil 1. Düzey zeka bölümü puanları. Hafif gerilik 50-55'ten 70-75'e. Orta gerilik 35-40'tan 50-55'e. Ağır gerilik 20-25'ten 35-40'a, çok ağır gerilik 20-25'ten aşağıya. 2. Gereksinim duyulan yardımların yoğunluk düzeylerine göre sınıflandırma. AAIDD'nin 1992 yılında zeka geriliğinin ZB puanlarına dayalı olarak sınıflandırılmasından birçok nedenle vazgeçilmiştir. Bu nedenlerden önemli olanlar şunlardır. A. Zeka geriliği, ZB ve uyumsal becerilerde sınırlılıklarla açıklanırken sınıflandırmada yalnızca ZB'ye yer verilmesi. B. Aşırı uçlardaki ZB puan ölçümlerinin doğruluğunun ortalamaya daha yakın olanlara göre daha az güvenilir olması. C. Önemli dezavantajları temsil eden hafif gerilik durumunun yanlış adlandırılması. D. Bireyin sınıflandırmadaki yerine gereğinden fazla önem verilmesi ve bunun sıklıkla olası eğitim yerleştirmelerine ve hizmet türlerine ilişkin algıları etkilemesi. AAIDD'nin 1992 yılında zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin gereksinim duyduğu yardımın yoğunluğuna göre sınıflamasını önermiştir. 1. Aralıklı desteğe gereksinim duyanlar. Bireyin gereksinimi olduğunda yardım yapılır ya da geçiş dönemlerinde kısa dönemli yardımlara gereksinimlerde yardım yapılır. 2. Sınırlı desteğe gereksinim duyanlar, bireyin belli bir zaman içerisinde tutarlı yardımlara gereksinimi vardır. Örneğin zaman sınırlı iş eğitimi. 3. Kapsamlı desteğe gereksinim duyanlar, bireyin gereksinim duyduğu yardımlar en azından bazı ortamlarda, örneğin okul, iş ya da ev, düzenli katılımı, örneğin günlük içerir, daha uzun süreli destekleri kapsar. 4. Yaygın desteğe gereksinim duyanlar. Birey gereksinim duyduğu yardımlar farklı ortamlarda ve yaşam boyu süren tutarlı ve yüksek yoğunlukta yardımlardır. Yaygın yardımlar daha fazla personel gerektirmesi bakımından kapsamlı ya da sınırlı yardımlardan farklılaşır. Türkiye'de yapılan sınıflandırmalar. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde 2006, zihinsel yetersizlik terimi altında zeka geriliği olan bireyler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik. Bireyin eğitim dönemi içinde sınırlı seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olması durumu. Orta düzeyde zihinsel yetersizlik. Bireyin temel, akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumu. Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik. Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ve destek hizmet ihtiyacı olması. Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik. Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerilere sahip olmamasından dolayı yaşam boyunca bakım ve gözetim ihtiyacı olması durumunu göstermektedir. Zihinsel yetersizliğin nedenleri. Zihinsel yetersizliğin tıbbi nedenlerine bakıldığında çok çeşitli nedenler görebiliriz. Ancak genel başlıklar altında toparlarsak genetik anomaliler, prematüre ya da postmatüre doğumlar, anne karnında bebeğin büyümesini bozan, malformasyonlara neden olan etmenler, annenin hamilelik sürecinde sağlıklı olmaması, bebeğin doğum öncesi ve sırasında virüs kapması, anne karnında ya da doğum anında travmaları sayabiliriz. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin özellikleri. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler farklı derecelerde sosyal, iletişim ve fiziksel gerilik sergilerler. Bu öğrenciler yetersizlikten etkilenmemiş akranlarına göre çok yavaş öğrenirler. Ciddi bilişsel gerilik sergileyen öğrenciler becerileri genellemede güçlükler yaşarlar. Ciddi gelişim geriliği olan bu öğrencilerin ek olarak motor, dil, görsel ve işitsel yetersizlikleri de olabilir. Bilişsel gecikmelerin nedeni ve şiddetine karşın öğrencilere topluma, okula ve ev hayatına katılmalarına izin veren işlevsel becerileri geliştirmelerine fırsat verilmelidir. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocuklar için hazırlanan eğitim programları, gelişimsel dönüm noktalarını başarmaya yönelik olmaktan çok, bireysel potansiyellerini geliştirmeye yönelik olmalıdır. Yetersizlikten etkilenmiş çocuklar için birçok öğretim stratejisi ve felsefik ilkeler benzer olmasına karşın ek yetersizliklerin görme, işitme ve benzeri öğrenme üzerindeki etkilerini anlamak gerekir. Örneğin jest ya da işaret ipuçlarını göremeyen çocuklar da kullanmak mümkün olamayacaktır. Bunun yerine fiziksel ipuçlarını kullanmak daha uygun olacaktır. Bedensel yetersizlik. Bedensel yetersizliğin tanımı ve türleri. Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedenle iskelet, kemik, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye ortopedik özürlü bu duruma yol açan durumlara ise bedensel yetersizlik denir. Bedensel yetersizlik türleri şöyle sıralanabilir. A. Doğuştan olan özürler. 1. Doğuştan uzuv eksiklikleri. Parmak, el, kol ve bacak gibi uzuvların doğuştan kısmen ya da tamamen oluşmadığı durumlarda ortaya çıkar. Bir uzun herhangi bir nedenle eksik olması durumuna amputasyon denir. Doğuştan uzuv olmayışına doğuştan ampute denir. Uzuv eksikliğinin genel olarak nedeni annenin hamileliğinin erken döneminde ilk 3 ay kullanması sakıncalı olan ilaçları kullanmasıdır. Bazı durumlarda ise kalıtsal olarak ortaya çıkabilir. 2. Doğuştan kalça çıkığı. Normal kalça ekleminde kalçadaki büyük leğen kemiğindeki çukur boşluk ile bacak kemiğinin başındaki yuvarlak kısım iç içe girmiştir. Doğuştan kalça çıkığında ise kalça eklemini meydana getiren kemikler birbirinden ayrılmıştır. Kalça çıkığı bazen ileriki yaşlarda da gelişebilir. Bu durumda doğuştan kalça çıkığı yerine gelişimsel kalça çıkığı denilmektedir. Birçok nedene bağlı olarak görülebilir. Bebeğin kalça eklemindeki yapısal bozukluklar, kalça ekleminin kolay çıkmasına neden olur. Bebeğin anne karnında anormal duruşu, yan ya da ters duruş kalça eklemini zorlayabilir. Bebeğin kundaklanması da kalça çıkının en önemli nedenidir. Anne karnındaki 12-18. Haftalar ve son 4 hafta gelişimsel kalça çıkı açısından önemlidir. Bu haftalarda hormonal ya da genetik faktörler rol oynar. Bebek doğduğunda bacağındaki deri çizgilerinin, katlantılarının simetrik olması gerekir. Yani bu çizgiler aynı seviyelerde ve sayıda olmalıdır. Eğer çizgilerde bir asimetri söz konusu ise kalça çıkından şüphe edilir. Bebek bir aylıkken doktor tarafından yapılan kalça ultrasonu ile kesin tanı konabilir. Bu hastalıkta ne kadar erken tanı konulursa tedavi şansı o kadar artar. 3. Çarpık ayak. Bir ya da her iki ayağın topuğu ile birlikte içe dönük ve bükük olması şeklinde görülmesidir. Doğumsal bir anormalliktir. Günümüzde hamilelik sırasında düzenli ultrasonografi takipleri yapıldığında bu dönemde tanısı kolaylıkla konabilmektedir. Bebek doğar doğmaz tedavisine başlanmalıdır. Ayaktaki şekil bozukluğunun sebebi baldırdaki kasların kısa ve gergin olması nedeniyle ayakta tümüyle içe dönüklük ve ayaktaki eklemlerde kemikler arası ilişkilerin bozuk olmasıdır. Çarpık ayağın bazı durumlarda nedeni bilinmemekle beraber bazı durumlarda hastalıklara, beyin felci, meningomiyelosel gibi bağlı olarak ortaya çıkar. Beyin ve omur iliği tutan hastalıklarda ayak çevresindeki kasların kuvvet dengesizliğine bağlı olarak çarpık ayak ortaya çıkar. Doğuştan kalça çıkı olan bebeklerde daha sık görülür. 4. Doğuştan kol felci. Doğuştan kol felci, kola giden sinirlerin doğum ya da yaralanmasına bağlı olarak görülen felç durumudur. Nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber doğum sırasında kola giden sinirlerin aşırı gerilmesine ve bebeğin anne karnındaki pozisyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Tek taraflıdır. Etkilenen kolda tamamen bir felç tablosu olabileceği gibi ağırlıklı olarak elde ya da omuz çevresindeki kasların zayıflığı da görülebilir. 5. Doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması meningomiyelosel. Bebeğin bel ya da sırt bölgesinde omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve hastanın bacaklarında tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının engellenerek beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü hidrosefali görülebilir. Bazı hastalarda kalıtsal olarak ortaya çıktığı gösterilmiştir. Yine hamilelik döneminde annelerin yetersiz B12 vitamini, folik asit alması durumunda görülebilmektedir. 6. Yapışık parmak. Doğuştan el ya da ayak parmaklarından iki ya da daha fazlasının birbirinden ayrılamama kusuru nedeniyle bitişik kalması şeklinde ortaya çıkar. Basit tipte sadece cilt ortak iken karmaşık tipte kemik de ortaktır. Bu şekil bozukluğunun ortaya çıkmasında kalıtsal geçiş olduğu düşünülmektedir. Bebek doğduğunda tanıyı koymak mümkündür. 7. Doğuştan kas hastalıkları, kas erimesi. İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Kas güçsüzlüğünün yanı sıra eklem sertlikleri, şekil bozuklukları ve ilerleyici sakatlık meydana gelebilir. Kalıtsal geçişlidir, akraba evliliklerine bağlı olarak görülme sıklığı artar. Kaslarda ilerleyici erime söz konusudur. Bebek doğumda normal görünümde olabilir, ancak ilerleyen aylarda ve yıllarda hastalık daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak ve gitgide ağırlaşacaktır. Bu çocuklar genellikle geç yürürler. Yürüme yaşı genellikle 18 ayı geçer. Çocuk 3-5 yaşına geldiğinde yürümede hantallık, merdiven çıkmada zorluk, oturduğu yerden ayağa kalkmada ya da yattığı yerden oturur duruma geçmede belirgin bir zorlanmasının olduğu görülebilir. B. Beyin felci, spastik felç, serebral palsi, CP. Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası erken çocuk çağında 0-7 yaş, beyinde meydana gelen bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ile seyreden bir hastalıktır. Bazı durumlarda zihinsel yetersizlik eşlik edebilir. Beyin hasarına yol açan nedenler doğum öncesi dönem, doğum anı ve doğum sonrası nedenleri vardır. Doğum öncesi nedenlerden biri annenin hamilelik döneminde geçirdiği kızamıkçık gibi bulaşıcı hastalıklardır. Diğer nedenler arasında anne rahmindeki kesenin çocuk eşi plazentanın ana rahminden erken ayrılması, plazenta yetersizliği, annenin zatürre geçirmesi, annedeki kalp akciğer hastalığı, kan grubu uyuşmazlığı, annenin alkol ve ilaç bağımlılığı, şeker hastalığı sayılabilir. Doğum sırasında ise doğum eyleminin zor olması ve normalden uzaması da beyin felci riskini artırabilir. Diğer risk faktörleri arasında ikiz gebelik, erken doğum, prematüre, düşük doğum ağırlığı sayılabilir. Doğum sonrası ise beyin iltihabı, menenjit, çocuğun yüksek ateşe bağlı havale geçirmesi, beyin travması, zedelenmesi doğum sonrası dönemde en sık görülen nedenlerdir. Travmatik nedenler arasında trafik kazaları, yüksekten düşme ve dövülmüş çocuklar sayılabilir. Bunlar beyinde kanamaya yol açar. Suda boğulmaktan kurtarılan çocuklarda da eğer beyin oksijensiz kalmışsa beyin felci gelişecektir. Serebral palsinin tipleri. 1. Spastik tip. Spastik, gergin ya da sert kas anlamına gelir. Kas sertliği hareketin yavaşlamasına ve harekette kontrol güçlüğüne neden olur. Beynin lezyonuna uğramış kısmından gelen yanlış emirler çocuğun hareketini zorlaştırarak vücudun tipik pozisyonlarda tutulmasına neden olur. Bu durum çeşitli hareket kayıplarına sebep olmaktadır. Zamanla şekil bozuklukları gelişebilir. Kas sertliği, spastisite çocuk sinirli olduğunda, aşırı çaba gösterdiğinde ve ya hızlı hareket ettiğinde daha da artar. Spastik tip CP'nin en yaygın tipidir. 2. Hipotonik tip. Hipotonik kas zayıf ve gerginliği az kas anlamına gelir. Kasta normal gevşekliğin ötesinde bir gevşeklik vardır. Eklemlerinde de gevşeklik görülür. Bu nedenle çıkıp oluşma riski yüksektir. CP'nin ender görülen bir tipidir. 3. Atetoid tip. Atetoz kontrolsüz hareketler anlamına gelir. Bunlar çocuğun bacak, kol, el ya da yüzündeki sarsıntılı ya da yavaş yılan vari hareketlerdir. Bu hareketler çocuk heyecanlandığında kızgın veya daha az sakin olduğu durumlarda daha şiddetlenir. Bu istemsiz hareketler sertlikten gevşek duruma doğru kas değişiklikleri olarak görülür ve kaybolur. Deformiteler gelişme daha az ilişkilidir. Sürekli kas değişiklikleri çocuğu sabit pozisyonda tutmak için zorluk oluşturur. Bu nedenle dengesi zayıflar, yüzde etkilenme varsa açık ve yeteri kadar anlaşılabilir konuşma olmaz. Atetoid çocuklar gevşek ve hipotoniktir. 2-3 yaşlarında yavaş yavaş kontrolsüz hareketler ortaya çıkar. 4. Ataksik tip. Sarsıntılı, değişen, titrek hareketler anlamına gelir. Bu sarsıntılı hareketler yalnızca çocuk elleriyle bir şey yaptığında, yürüdüğünde ya da dengeyi sağlamaya çalıştığında görülür. Dengesi zayıftır ve bu tipin teşhisi genellikle çocuk yürümeye başladığı zaman konur. 5. Mixed, karışık tip. Çoğu çocuk CP'nin tek bir tipinden daha fazla özellik gösterir. Örneğin bazı çocuklar atetoid hareketlerle birlikte seyreden spastik serebral palsiye de sahiptir. Serebral palsi ile birlikte görülen rahatsızlıklar. Zihinsel yetersizlikler. İki şekilde görülür. 1. Mental bölgelerin doğrudan etkilenmemesi. Çocuklar normal zihinsel gelişimlerini fiziksel hareketlilikleriyle tamamlarlar. CP'li çocuklarda fiziksel hareketlilikleri yetersizlikten etkilenmemiş akranlarına göre daha az olduğu için normal zihinsel gelişimlerini daha geç tamamlayabilirler. 2. Mental bölgelerin doğrudan etkilenmesi. Bu çocuklarda motor merkezler etkilenirken ayrıca beyinde mental yani zihinsel aktiviteleri yöneten merkezde de hasar oluşmuştur. Bu nedenle yaşıtlarını geriden takip etme ya da zihinsel gelişimde yetersizlik görülür. Görme yetersizlikleri iki şekilde görülür. 1. Görme merkezinin doğrudan etkilenmesi sonucu görme kaybının görülmesidir. 2. Görme merkezi doğrudan etkilenmediği halde göz kaslarındaki zayıflık ya da spastisite artışı ile gözlerde kayma ve şaşılık görülmesidir. İşitme yetersizlikleri. İşitme merkezinin etkilenmesiyle işitme kaybı olur. Konuşma yetersizlikleri. 4 şekilde olur. 1. Konuşma merkezinin doğrudan etkilenmesiyle konuşma problemleri görülmesidir. 2. Konuşmanın gerçekleşmesi için gerekli zihinsel yeterliliğin herhangi bir neden ile olmayışından dolayı konuşma problemleri olabilir. 3. Konuşmayı sağlayan dil, dudak ve benzeri kasların zafiyeti, bu kaslarda spastisite artışı ya da istemsiz hareketlerin olması nedeniyle konuşma problemleri olabilir. 4. İşitme azlığı ya da yokluğu nedeniyle oluşan konuşma problemleri olabilir. Nöbetler, sağra, epilepsi. Çocukların hepsinde görülmemekle birlikte her yaşta nöbet başlayabilir. Bu nöbetlerin kontrol edilebilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kontrol edilemeyen nöbetler beyne daha çok zarar verebilir ve öğrenme güçlüğü yapabilir. Bu nöbetler ilaçla kontrol altına alınabilir. Kullanılan ilaçlarla ilgili bilinmesi gereken en önemli konulardan birisi, bu ilaçların kesinlikle çok düzenli kullanılması gerektiği ve herhangi bir başka ilaçta kullanılacakken doktoruna danışılması gerektiğidir. Aksi takdirde fayda yerine zarar verebiliriz. Nöbetleri küçük ve büyük nöbetler olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Küçük nöbetler, çocuk yüzünü kırpmadan herhangi bir noktaya bakar ve onun dikkatini çekemeyebiliriz. Dudakların veya ellerin tekrarlı hareketleri gibi hareketlerde olabilir. Büyük nöbetler, çocuk oturuyorsa ya da ayakta duruyorsa düşebilir. Bilinç kaybı, kol ve bacaklarda kuvvetli kontrol edilemeyen sarsıntılı hareketler olabilir. Ağızdan salya gelebilir ve gözler yukarı doğru çevrilebilir. 4. ayrımın sonu sayfa 44.